Juliet'in Kadehi.
Juliet'in Kadehi'nin 11. bölümüne hoş geldin sevgili şarapsever. Hazır geçen bölümde kampanyayı dolaşmışken bu bölümde yine Akdeniz'de bir yerlerde kalalım diye düşündüm. Tekrar İspanya'dayız. Hatırlarsın İspanya'ya en son Marques de Riscal'ın o güzel Riojas'ını anlattığım bölümde gitmiştik. O bölüm çok sevildi ve Heymalbek'i anlattığım ilk bölümden sonra Juliet'in Kadehi'nin en çok dinlenen ikinci bölümü oldu. İspanya'nın anlatacak o kadar çok şarabı var ki işte çok geçmeden bu güzel ülkeye geri döndük. Bu kez başka bir bölgeye, Galisya kıyılarına. Bugün kadehimde ünü gittikçe yayılan çıtır beyazları Albariño var. Bu bölümde öyküsü 1136'da kurulan Santa Maria di Oya Manastırı'ndaki keşişlere dek uzanan Quinta de Cosella'nın 2017 Albariño Turonyası'nı konuşacağız sevgili şarapsever. O zaman biraz Atlantik rüzgarı, biraz Galisya havası almaya. Hadi. Galisya, Galisya dedim ama gözünün önüne geldi mi tam nerede olduğumuz bilemedim. İspanya'nın tam kuzeybatı ucundayız. Hemen batıda Atlantik Okyanusu'yla baş başayız. Güneyde Portekiz var. İspanya-Portekiz sınırının tam yeni başındayız aslında. İspanya ile Portekiz'in kuzey sınırını Galisya'nın en önemli nehri olan Minho çiziyor. Unutmadan bu arada ünlü Porto şehrine de çok yakınız. Güneyde nehir ve Portekiz, batıda Atlantik, doğuda Serra dos Ancares dağları olunca Galisya neredeyse İspanya'dan izole olmuş durumda. Hem Portekiz'e bu kadar yakın hem de İspanya'dan nispeten izole olunca Galisya İspanyol'dan çok Portekiz stilinde şaraplar üretir olmuş. Pek de namlı, zira şarap denince Galisya İspanya'daki en önemli bölgelerden. Tam 5 DO'ları yani denominasyon de origenleri var. Ama en öne çıkanı bugünkü bölümümüzün de konusu olan Galisya'nın en güneyindeki Rías Baixas. 1988'de DO klasifikasyonunu alan Rías Baixas, şarap dünyasında adı çok anılan bir DO. En çok da leziz Albariño'ları ile biliniyor. Bölgeden gelen şarapların %90'ı beyaz, tahmin ettiğin gibi bunların büyük çoğunluğu da Albariño. Konumuzun az biraz dışına çıkmama izin verirsen, Rías Baixas'a ait başka bir ilginç bilgi vereyim. 1493'te aylar süren bir seyahat sonrası Kristof Kolomb'un gemisi Da Pinta, Rías Baixas'ın kıyı kasabası Bayona'ya yanaşıyor ve Kolomb, "Hey millet, burası dünyanın sonu değilmiş, yeni bir kıta keşfettik" haberini tam da burada veriyor. Rías Baixas da DO kuralları gereği Albariño dışında 11 üzüme daha izin veriliyor. Beyazlarda Treixadura, Cainho Blanca, Torontes, Lureria Blanca ve Godello var. Kırmızılarda ise başı hafif gövdeli şaraplar yapan Mencia üzümü çekiyor. Galisya'nın bir özelliği de Avrupa'da en yüksek verimin alındığı bağlara sahip olması. Yıl pek fark etmeksizin her 4000 metrekarelik alandan 6 tona yakın üzüm toplanıyor Galisya'da. Buranın tek istisnası Rías Baixas çünkü orada bol bol Albariño var ve az olsun öz olsun aromaları zengin olsun diyerek hasat miktarı düşük tutulmaya devam ediliyor. Dedim ya. Tam Atlantik kıyısındayız diye pek tabii ki okyanusun bağlara etkisini anlatmadan geçmek olmaz. Çünkü ortaya çıkan şaraplarda Rías Baixas'taki mikroklimanın etkisi çok büyük. Atlantik okyanusu bölgedeki havayı ılıklaştırıyor, bolca yağmur getiriyor ve güneşli günleri nefis bir şekilde dengeliyor. Üzümler bir yandan güneşte olgunlaşırken bir yandan da Atlantik rüzgarı ile serinliyorlar. Sıcaklıklar genelde ortalamalarda seyrediyor. Yazın en fazla 30'a çıkıyor. Kışın yani Aralık'ta, Ocak'ta en fazla 0'a iniyor. Az biraz rüzgar problemleri oluyor. Bir de zaman zaman denizden gelen ve bağları bir battaniye gibi örten sis var. Gel gör ki sevgili şarapsever, bir yandan da bu yağmur oranı epey yüksek. Tabii bu kadar yağıştan dolayı ortaya çıkan yüksek nem zaman zaman sıkıntı yaratabiliyor. O nedenle asmaları güneşi en iyi şekilde görecek ve salkımlar arasından en çok hava geçecek şekilde düzenliyor bağcılar. Efendim bu anlata anlata bitiremediğim Rías Baixas'ın harika bağ alanlarından birisi de Orosal. Orosal tablo gibi bir yer. Daha ne olsun? Deniz, dağ, orman bir arada. Portekiz sınırının tam dibinde. Güneyinde tatlı tatlı Minho Nehri akıyor. Hatta öyle ki Orosal'daki Santa Trega Dağı'nın tepesinden bakılınca tüm kıyı şeridi gözlerinizin önüne seriliyor. Gözlere bir ziyafet yer yani. Orosal'ın bulunduğu bölge olan Baixo Minho'nun bağcılık ve şarap konusundaki tarihi çok eskilere dayanıyor. Daha 12. yüzyılda Baixo Minho'da bağcılık yaygınlaşmaya başlıyor. Özellikle Quinto de Cucelo'nun da bulunduğu Rosal'da ve hemen yanındaki Condado'da bu eski bağcılık geleneğinden gelen kendilerine has bir şarap yapma teknikleri var. Orosal'ın hemen yakınındaki Oya'da bir manastır var. Adı Santa Maria de Oya. 1136 yılında İspanya Kralı 7. Alfonso döneminde inşaatına başlanılan manastır, o dönemde denizden sık sık gelen saldırılara karşı bir savunma kalesi görevini de görüyor. Manastırdaki keşişler aynı zamanda Orosal'da çeşitli mülklerin sahibi. Orosal'daki potansiyeli fark ettikleri ve toprağın bağcılığa ne kadar uygun olduklarını gördükleri için bağcılık konusuna pek meraklılar. Bir süre sonra da tam 1163 yılında o dönemde San Antonio diye bir beye ait olan Aceira çiftliğini ve çiftliğe ait bağı satın alıyorlar. İşte bu Aceira bugünkü Quinta de Cucelo. Quinta uzunca bir süre manastıra ait bir bağ ve şaraphane olarak kalıyor. Ta 1800'lü yılların başına kadar. Quinta'nın el değiştirmesi biraz da İspanya'daki politik gelişmeler sonucu oluyor. 1835 ile 1837 arasındaki 2 yılda İspanya'da tüm manastırlara ait arazi ve mülkler ciddi bir kamulaştırma ve özelleştirmeye tabi tutuluyor. Bu uygulamanın amacının manastırların elinde atıl duran mal ve mülkün elinde fazla toprak olmayan halka transfer edilerek hem devlete gelir sağlaması hem de bu toprakların işlenmeye başlaması olduğu söyleniyor. İşte bu devir işlemleri sırasında bizim manastırda uzun dayanmıyor ve 1844 yılında keşişlerin elinden alınıp haraç mezat satılıyor. Manastırın satışını kısa süre sonra Aceira'nın satışı izliyor. 1564 yılına kadar el değiştiren Aceira en sonunda Don Casimiro Dorado y Mendez tarafından satın alınıyor ve yüzyıllarca bu ailenin elinde kalıyor. Nihayet 2013'e geldiğimizde Don Casimiro'nun büyük büyük büyük torunları Suarez Vicente kardeşler Quinta de Cucelo'yu şarap üreticisi bir gruba satıyorlar. Ama Vicente ailesinin kültürel ve geleneksel mirası hala Quinta'da büyük yer tutuyor. Albariño'nun monosepaj olarak karşımıza çıkması ve ismini daha çok duymaya başlamamız aslında yakın zamanlara denk geliyor. 1986'ya kadar genelde kupajlarda yer alan Albariño o sene Rías Baixas'ta monosepaj olarak üretilmeye başlanıyor. Şöhreti çabuk yakalıyor, hem İspanya'da hem de dünyada adı sık sık geçmeye başlıyor. Bu ünlenme meselesi çoğu zaman moda veya trend gibi şeylerle ilgili olsa da aslında daha çok damak tadıyla ilgili bir konu diye düşünürüm ben hep. Avrupa'da ve Amerika'da damaklar Albariño'nun olgun meyve aromalarının da eşlik ettiği o temiz, taze ve ferahlatıcı tadını anlaşılan pek beğeniyorlar. Galicia'nın adı Albariño ile birlikte anılıyor dedim ama Albariño'yu tek bulacağın yer Rías Baixas değil elbet. Özellikle de Portekiz'e bu kadar yakınken. Albariño'nun bir özelliği nemli iklime iyi dayanması. Bu nedenle Rías Baixas son derece ideal bir yer. Portekiz'de de Monção ve Malgaço'da Albariño yapılıyor. Orada adı az biraz değişip daha Portekizce telaffuz edilir hale geliyor ve Albariño diyorlar. Zaman zaman da Caíño Branco olarak adlandırılıyor. Tabii hemen not edelim, iklimi daha ılıman olduğu için Rías Baixas'ın Albariño'ları Portekizli komşularınınkine göre daha tatlı ve daha az asitli. Bu arada şimdi sözünü ettiğimiz Albariño ile Madeira adasının Albariño Lilas üzümü ise aynı üzüm değil, karıştırmayalım please. Peki dünyada başka nerelerde var Juliet'cim dersen, yeni dünyada mesela Kaliforniya'da var. Napa Valley, Edna Valley, Los Carneros'ta başarılı Albariño'lar üretiliyor. Bir de unutmadan Amerika'nın kuzeybatısında Oregon'da var. Dünyadaki Albariño bölgelerinden kısaca söz etmiş olduk ama Quinta de Cucelo hakkında bir şeyler daha anlatmak isterim. O nedenle biz güzel Orosal'a geri dönelim şimdi. Quinta, Orosal'daki önde gelen üreticilerden bir tanesi. Sadece Albarino yapmıyorlar, Caño Blanco, Marques ve Teixadura üzümleri de yetiştiriyorlar. Bağın ortasında şahane bir ev var. Hemen yanı başında da eve tatlı tatlı gölge yapan iki tane fıstık camı. Bu fıstık camları aynı zamanda Quinta'nın logosunda yer alan ağaç silüetleri. Ki ben şarap logosunda bu tip sembolleri pek seviyorum. İki bölüm önce anlattığım Dog Point'in logosunda da bir başka yerel ağaç, Marlboro'nun Ticoca ağacı vardı. Belki dikkatini çekmiştir. Quinta'nın 2013 senesi pek maceralı geçmiş. Yeni sahipleri bağları satın aldıktan tam 2 gün sonra Ağustos 2013'te yani bağ bozumuna çeyrek kala Orosal'da müthiş bir yangın çıkmış. Alevler özellikle o Sobral bağlarının dibine kadar gelmiş. Ancak bağ bir zarar vermeden önlenmişler. Bu kötü başlangıcın aksine 2013 ödüllere boğuldukları bir yıl olmuş. Hatta Temmuz 2014'te Quinta'nın şaraplarından bir Albarino kupajı olan Quinta de Cuselo 26. Galicia Şarap Fuarı'nda Galicia'nın en iyi beyazı seçilmiş. Asmaların bulunduğu topraklar granit ve slate, topraktaki organik maddede yüksek. Yükseklik 50 metre kadar, yani çok tepelerde değiliz ama bizi serin esintileriyle okyanus kurtarıyor burada. Eylül ortası gelip de üzümler en ideal olgunlaşma seviyesine çıkınca Orosal'da bağ bozumu başlıyor. Quinta ekibi tüm bağ bozumunu elle yapıyor ve her bir üzüm çeşidi ayrı ayrı toplanıyor, salkım salkım elden geçiriliyor ve hemen şaraphaneye gönderilip 5 derecelik depolara alınıyor. Quinta de Cuselo, biri kupaj, diğer ikisi %100 Albarino olmak üzere 3 beyaz şarap üretiyor. Albarinolar temel olarak 2 ayrı bağdan geliyor. Da Quinta Estate ve Del Monte Estate. Toplamda neredeyse 6 hektarlık bir alandan söz ediyorum. İlkindeki asmalar 30 yıllık asmalar, yani neredeyse yaşlı asmalar diyebiliriz. Önceki bölümlerden hatırlarsın, verim azalsa da yaşlı asmalarda kalite artıyor, o yüzden pek makbuller. İkinci bağdaki asmalar 15 yıllık asmalar. Da Quinta 2 hektar, Del Monte biraz daha geniş 3 hektarlık alanda Albarino var. Turonya'nın yıllık üretimi toplam 40 bin şişe. Bugün Juliet'in kadehindeki bu çıtır beyaz 2017 Turonia %100 Albarino'dan yapılmış bir Rias Baixas Albarino'su. Kadehimde limoni sarı, saman sarısı berrak bir şarap. Kokladığımda burnuma ilk gelen narenciye, özellikle limon kokuları. Hemen ardından şeftali, kayısı, böyle tatlımsı, olgun armut gibi meyve kokularının yanında çiçeksi kokular da var. En barizi de hoş bir koku veren portakal çiçeği. Mineralitesi çok belirgin, sanki Minyo Nehri'nin taşları yansımış kadehe. İlk yudumu keyifli, asiditesi yüksek olduğu için ferah mineral notalar öne çıkıyor. Mineraliteden gelen o tuzlumsu güzel tat damağımda meyve ve çiçeklerle karışıyor. Yüksek alkollü diyebiliriz, %13 çünkü alkol oranı ama gayet dengeli. Ne asidite, ne meyve, ne alkol, ne de mineralite fazla fazla öne çıkmadan uyumlu bir şekilde geliyor damağa. Damağımdaki bu tadı etki eden bir şey daha var. O da bu şarabın olgunlaştırılırken on lees, yani ölü maya üzerinde olgunlaştırılmış olması. Turonia 4 ay boyunca ölü maya üzerinde tatlı tatlı olgunlaşmış ve pek tabii ki bu da şarabımıza bambaşka bir karakter katmış. Müsaadenle şimdi bu ölü maya meselesini biraz aydınlatayım. İsmen pek iç açıcı duyulmayan bu uygulama şarap üretiminde çok kullanılan bir teknik. Bazen bir şarabın üstünde sur lee veya on lees diye bir ibare görürsün. Mesela bir Loire şarabı olan Muscadet Sèvres-en-Maine sur lee vardır. Bu on lees veya sur lee de ne ola ki diye düşündüysen efendim konu şu. En basit haliyle anlatırsam, fermantasyon süreci, yani mayanın üzüm suyu içindeki şekeri yiyerek alkole ve karbondioksite dönüştürmesi, üzüm suyundaki alkol oranı aşağı yukarı %14 civarına geldiğinde duruyor. İşi biten mayalarımız hayata veda ederken bize de sonradan damaklarımızı şenlendirecek bir sıvı bırakıyorlar. Olgunlaştırma sırasında bazen şaraplar fermentasyondan sonra ortaya çıkan bu ölü mayaların üzerinde dinlendiriliyor. Bu ölü mayanın adı İngilizce'de lee, Fransızca'da da lee. Farklı yazılıyor ama aynı okunuyor. Bu sırada şaraba ölü mayalardan gelen bazı aromalar da katılıyor ve bu işlem şarabın aroma kompleksitesini arttırıyor. Özellikle bir şarabı tattığında damağında hissettiğin brioche, ekmek, kızarmış ekmek gibi kokular işte bu onlyiz ya da sürli dediğimiz sürecin bir marifeti. Hazır onlyiz'i anlatmışken ve üretim konusunda ucundan başlamışken bir parantez daha açıp yararlı bir cep bilgisi daha vereyim o zaman. Bu şarap için geçerli değil ama kırmızı ve beyaz pek çok şarabın geçtiği işlemlerden birisi de MLF yani malolaktik fermentasyon. Temel olarak bir asit dengeleme işlemi. Şarap, üzümden mütevellit, asit oranı yüksek bir içecek. Bir şaraptaki asit oranı aynı zamanda alkol, şeker ve tanin seviyesiyle beraber tadımda baktığımız 4 temel faktör. Okuldaki kimya derslerinden pH oranını hatırlarsın. 7 nötr, 7'den aşağı indikçe aside, yukarı çıktıkça baza kayıyoruz. Şaraplar genel olarak asidite seviyesinde 2,5 ile 4,5 arasında seyrediyor. Çünkü her bir üzümde farklı bir asidite seviyesi var. Şeker oranı yüksekse damağımız asidi daha az hissediyor. Hatta burayı aynen limonata gibi düşünebilirsin. Sadece limon suyunu sıkıp içmekle içine şöyle ideal oranda şeker katılmış limonatayı içmek arasındaki fark gibi. Şeker asidi dengeleyince damağımızda yüksek asidin yarattığı o burukluğu daha az hissediyoruz. Temel olarak bir şarapta 3 çeşit asit var. Tartarik asit, malik asit ve sitrik asit. Şarap üreticileri zaman zaman yüksek tartarik asidi dengelemek ve şaraba daha kompleks bir yapı kazandırmak için MLF'den yararlanıyorlar. Malolaktik kelimesindeki laktik, sütte de var olan asit. Malolaktik fermentasyonu sonucunda şaraptaki malik asit yerini laktik aside bırakıyor ve arada az biraz da karbondioksit çıkıyor. Adında fermentasyon geçmesine rağmen MLF aslında bir fermentasyon süreci değil. Çünkü teknik olarak süreçte mayanın bir rolü yok. Burada işin baş kahramanı Oenococcus oeni denen bir bakteri. Arkadaşımız şaraptaki malik asidi yiyor ve bize laktik asit olarak geri veriyor. Bazı şaraplarda damağında hissettiğin o kremamsı, tereyağımsı, yumuşak kadifemsi tatları almanın nedeni de işte bu malolaktik fermentasyonun ta kendisi. O yine kokus kardeşi sayesinde yani. Onlyiz veya MLF konusunda aydınlandıysak müsaadenle sevgili şarapsever ben Tronya'ya geri döneyim ve artık hep yaptığım gibi kadehten tabağa geçivereyim. Ne ile gider elindeki şarap Juliet dediğini duyar gibiyim zira. Bir kere hep olduğu gibi doğru ısıda anlaşalım. Bu güzel Tronya'nın ideal servis ısısı 8 derece. Güzel soğutulduğunda o nefis aromalarını cömertçe sunacaktır. Sonra hemen bir kabuklu deniz ürünleri tabağı kap geldirim. İstiridye ile nefis olur mesela. Neden kabuklu deniz ürünleri tabağı kap gel dediğimi artık bildiğini tahmin ediyorum. Başta da söylediğim gibi İspanya'nın kuzeybatı ucunda Atlantik Okyanusu'nun dibindeyiz. Galisya mutfağının en tipik yemekleri midye, istiridye, ahtapot, kalamar. Denizden çıkan bu güzel deniz ürünlerine eşlik etmeyecek de neye eşlik edecek şarabımız? Tahmin ettiğin gibi bir şarap en iyi o bölgenin yemekleriyle eşleşir kuralı burada da devreye giriyor. Albarino'nun o limoni, asitli karakteri deniz ürünleriyle olan uyumunu mükemmel kılıyor. Bu arada Albarino, Roquefort'la, yağlı balıklarla da çok yakışır. Asiditesi yüksek çünkü. Azıcık uzaklardan bir tabağım var, sushi yiyeceğim ya da Tay veya Vietnam mutfağı var bugün bende, onlarla nasıl olur dersen, bak o da harika olur. Tay mutfağının aromatik tatlarına Albarino pek yakışır. Saklayayım mı Juliet dersen, en fazla 2022'ye kadar beklet derim. Ya da bana sorarsan daha iyisi, sen bu şarabı hemen aç tadını çıkar. Bugün Juliet'in kadehinde Quinta de Cosela'nın 2017 Tronya'sı vardı. Bağından yamacına, üzümünden bağcısına bu nefis şarabı konuştuk. Beni nerede dinledin bilmiyorum ama umarım öykümüz hoşuna gitmiştir. Bitirmeden minik bir parantez açayım. Geçen hafta Londra'da çok başarılı bir Avusturya şarapları tadımına katıldım. Tattığım şarapların pek çoğu nefisti ama özellikle anlatmak istediğim iki nefis öykü var. Gelecek bölümde onlardan biriyle karşındayım. Yani bir sonraki bölümde seni Avusturya'ya bekliyorum. Damağından ve hayatından nefis tatlar eksik olmasın. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
Sağ olun. Şerefim.